Ayrım 3, sayfa 21. Güller. Geç kalmış cılız bir sonbahar gülü, soluk kırmızı, yaprakları buruşmuş, döküldü dökülecek. Bu gül fidanının ne işi var burada? Surların çevresini yeşillendirdik, çiçeklendirdik. Sur içi gibi sur dibinde güzelleştirmek istedik. Sahip çıkmak için emek vermek, güzelleştirmek gerekir. İnsan emek verdiğini sever ya da sevdiğine emek verir. Solgun gül usul usul yağan karın altında sanki tazeleniyor, güzelleşiyor, beyaza dönüşüyor. Tazelenmiyor, ölüme hazırlanıyor. Karın beyazlığı bir göz boyama, yapay bir güzellik. Yarın bütün yaprakları kurumuş olacak. Ama kökü sağlamsa baharda yeşerir, gonca verir, yeniden kıpkızıl açar. Ya kökünden sökülürse, ya kesilip atılırsa? Yerine taze bir gül fidanı dikeriz. Toprak verimlidir, kısa zamanda boy atar. Bu tür gülleri tüketemezsin, gösterişsiz, alçak gönüllü, dirençlidirler. Şehre eskiden geldiğimde masalarda, kafelerde, toplantılarda, hatta havaalanında hep plastik çiçekler görmüştüm. Yoksulluktan mı, kurak iklimden mi, görgüsüzlükten mi bilemedim. Yapay çiçek, ne bileyim, hadi söylemekten çekinmeyeyim. Yapma çiçek, halk işi, sıradanlık, basitlik, alt sınıf kültürüdür bize göre. Siz kimsiniz? İnce zevkli, yontulmuş, seçkin beyaz Türkler mi? Beyaz Türk kilisesinden nefret ediyorum. Popülist sağın aydın aşağılaması, aydın düşmanlığı ya da seçkinlerin kendi kendileriyle dalga geçme keyfi. Yine de belli bir ruh halini anlatıyor. Sık karşılaştığımız, incindiğimiz bir ruh hali. Halk işi sıradanlık dedin. Evet, biz halkız. Hem de öteki halk. Ama beyaz Türk derken altı çizilmesi gereken beyaz sözcüğü değil, Türk sözcüğü. Kendimi kastettiğin anlamda Türk hissetmiyorum. Egemen ulus büyüklenmesinden de, seçkinlik psikolojisinden de uzak kaldım hep. Öyle sanırsınız, hatta büyük ölçüde öylesinizdir de. Sonra bir anda genetik kodlarınıza işlenmiş virüs aktifleşiverir. Ne de olsa Türk'üm, doğruyum, çalışkanım andıyla yetişmiş kuşaklardansın. Bize de okuturlardı o andı. Ezberlerdik ama ne dediğini anlamazdık. Ağabeylerinden ders almış, çekirdekten bilinçli fırlamalar, öğretmene çaktırmadan Kürdüm, doğruyum, çalışkanım diye okurlardı. Yapma çiçekleri alt kültür zevki ya da zevksizliği olarak gördüğünde, halk işi sıradanlık dediğinde seçkinci damarın kendini ele veriyor. Türklüğe gelince, henüz hazır değilim, gelmeyelim, en azından şimdilik. Bak kar altında her şey dönüşüyor. Gül beyazlaştı, çimenler de öyle. Kar gülleri de, yıkıntıları da, akan kanı da örtüyor. Örtülsün istiyorsun. Çünkü arkadaşın gibi senin de çıplak gerçeği, bizim gerçeğimizi görmeye cesaretin yok. Kar buralarda uzun kalmaz. Yarın eriyecek. Altında gizlediği her şey ayağın olacak. Sen burada güllerin rengiyle oyalanırken, orada kale duvarların, surların içinde... Orada çocuklar vuruluyor, evler yıkılıyor, tarihimiz, anılarımız yok ediliyor diyeceksin, biliyorum. Yine de gülleri görebilmek iyidir. Eksik olan gülleri önemsememek, görmemekti belki. Ölürken, öldürürken gülleri göremezsin. Nereye kaçacağını, yarın ne olacağını bilemezken güllerden, çiçeklerden daha önemli şeyler vardır. Kar tanelerinin ıslak serinliğini yüzümde duymak iyi geliyor. Ellerim üşüyor. Koltuk altlarıma sokuyorum ısıtmak için. Bir sokak köpeği çimenlerin üstünde karları tozutarak oynuyor. Patilerinin izleri kuşların çatal ayaklarının izlerine karışıyor. Yüzümü surlara dönmüş taşın üstünde oturuyorum. Arkamdaki yoldan tek tük arabalar geçiyor. Uzanıp gülü koparıyorum. Taç yaprakların üstündeki karları silkeliyorum. Gül elimde yeniden kızarıyor. Boynunu bükmüş, pörsümüş, solgun bir gül cesedi oluyor. Hayatın anlamı. Sen güllerle oyalanırken duvarların arkasında çocuklar ölüyor deme bana. Hiçbir şey söylemedim. Aklımdan bile geçirmedim. Kulağım silah seslerindeydi. Tam nereden geldiğini, hangi hendekteki hangi çocukları vurduğunu, kaç ölüm olduğunu kestirmeye çalışıyordum. 10 yıl önce miydi? Taş atan çocuklar için gelmiştik buralara. Yüreğimiz paralanıyordu. Bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Gerçekten çocuktular. Filistinli çocuklara özenmiş intifadacılık oynuyorlardı. Polis çocukların avuçlarını inceleyip taş atmış mı, atmamış mı diye bakıyor, eli avucu kirli olanları toplayıp o korkunç hapishaneye tıkıyordu. Elimizden geldiğince yazmış, çizmiş, protesto etmiş, yeni çıkarılan yasada çocuklar lehine küçük bir değişiklik sağlamayı başarmıştık. Ama pek işe yaramadı. Birini kurtarırken ikisi, üçü hapishanelere tıkıldı. Sonra da yasalar eskisinden daha beter hale getirildi. O çocuklar büyüdüler. Artık taş değil kurşun atıyorlar. Avuçlarında taşın çamuru, kiri değil barut izi var. İçeride hendek kazıp barikat kuranlar, ölenler, öldürenler, taş atan çocukların ya da kendileri ya kardeşleri. Ağabeyler ise çoktan dağlardalar. Böyle olacağını defalarca söylemiştik. Uyarmaya çalışmıştık. Taşın yerini silahın, oyunun yerini savaşın, çocukça öfkenin yerini kinin, düşmanlığın alacağını herkes biliyordu aslında. Anlatmanın, uyarmanın işe yaramadığını demin kendin söyledin. Hayatımızın özeti bu. Godot'tan bir replikle hep denedin, hep yenildin. Olsun, yine dene, yine yenil, daha iyi yenil. Hep denedik, hep yenildik, yine de yenileceğimizi bile bile neden vazgeçmedik denemekten? Bu ateşi söndüremeyeceğimi bile bile neden buradayım ben? Hayatına anlam kazandırmak için. İşçi değildin, yoksul değildin ama onlar adına mücadele ettin. Zulüm altında değildin, mağdur sayılmazdın ama tesettürlünün örtüsünden, travestinin onuruna, 1915 Kırım'ından, Dersim'in acısına, dağları aşıp kaçmaya çalışırken çocukları kucaklarında ölen ezidi kadınlardan, kendi diliyle şarkı söylediği için vurulan insanlara kadar bütün ötekilerin mağduriyetini yüklendin. Bütün yaptıkların kendini iyi hissetmek içindi. Aslında vicdan dediğimiz duygu kendimizle barışık olmaktan başka nedir ki? Ya sen farklı mısın? Bu toprakları kaderine terk edip buralardan kaçıp başka bir yerde kendine yeni bir hayat kurabilecekken neden inatla burada kalıyorsun? Çünkü burası benim toprağım. Ben buranın parçasıyım. Hayatım ancak burada anlam kazanır. Bırakıp kaçarsam kendimi inkar ederim, kururum, tükenirim. Her şeyi hayatımıza anlam kazandırmak için yaparız dedin. Doğru ama asıl önemli olan anlamı nerede bulduğumuz. Hayata anlam kazandırmak kimilerine göre başkalarının uğradığı haksızlıklara isyan edip ötekinin hakları için mücadele etmeyi, bedel ödemeyi göze almak demektir. Kimileri içinse hayatı bütün zevkleriyle sonuna kadar yaşayıp tüketmek. Formülü, reçetesi, denklemi yok bunun. Hayat amacımız neyse, ne uğruna savaşıyorsak, tatmini nerede buluyorsak onunla anlam kazanıyor. İçeride direnen gençler mesela, hendekçi dedikleriniz, onlar için hayatın anlamı direnişin, çatışmanın kendisidir. Kazdığı hendeğin, kurduğu barikatın aşılmamasıdır amacı. O hendekleri neden kazdığını, hangi hedefe varmak için ölümü göze aldığını çatışırken düşünmez bile. Onlar için hayatın anlamı vicdan meselesi değil, yaşam meselesidir. Hayatın anlamı direnişin kendisi olunca uğruna savaşılan yüce amaç giderek uzaklaşır, bulanıklaşır, savaşın kuralları hakim olur. Kavganın içinde yaşarken farkında olmazsın. Çatışmanın ortasında benim amacım neydi diye sormazsın. Sormaya kalkışana da sordurmazlar. Soru sormak savaşla, askerlikle, devrimci militanlıkla bağdaşmaz. Ama bir gün soru gelir, kendini dayatır. Taş atan çocuklar öfkeliydiler. Kaderlerine isyan ediyorlardı. Babalarının, dedelerinin hıncını devletin yerine koydukları görevlilerden çıkarıyorlardı. Taş atarak, Molotov kokteyli sallayarak zalimlere bedel ödetmenin hazzını tadıyorlardı. Şimdi Suriçin'de, Cizre'nin, Silopi'nin, İdil'in, Nusaybin'in yoksul mahallelerinde barikatların, hendeklerin ardındakilerin, taş atan çocukların isyanını aşan bir amaçları var. Haklarını ve vaat edilmiş topraklarını istiyorlar. Onlar başkasının değil, kendilerinin savaşını veriyorlar. Kendi savaşını vermekle ötekinin hakları için savaşmak aynı şey değil biliyorum. Ben hep ötekinin hakları için mücadele ettim. Ötekinin mağduriyetine vicdanım isyan ettiği için. Belki de sorun burada. Kendimi hep eksik hissetmemin, sorgusuz sualsiz taraf olamamamın, acabasız yaklaşamamamın nedeni bu. Allah'ın belası kuşkuculuğumun, amasızlıktan söz ederken kendime bile itiraf edemediğim amalarımın nedeni bu. Amalardan, acabalardan kurtulmak için buradasın. Empatinin yetmediği bazı durumlar vardır. Öteki ile kendini özdeşleştirmeden kurtulamazsın sorularından. Sorularımdan kurtulmak istediğimden emin değilim. Eskiden beri bazen geç kalsam da hep sorgulardım. Sadık militan olamadım. Parti yöneticilerinin, örgüt şeflerinin gözünde hep kafası karışık yoldaş kaldım. Kendini bir tarafla özdeşleştirmek, onun hatasını, sevabını, yanlışını, günahını hassas terazide ölçmemek demektir. Savaşta ölçüler bozulur, hassas terazilerde doğru tartmaz olur. Bir kefeye mağduru, öteki kefeye muktedir koyduğun zaman, mağdurun kefesi ağır basmıyorsa vicdan terazin bozulmuş demektir. Kendimi didiklerken de, seninle konuşurken de yenik düştüğüm nokta burası. Gözümü, kulağımı, vicdanımı köreltip zulme uğrayanın da yanlış yapabileceğini görmemek, mağdurun intikamının zulme dönüşebileceğini görmezden gelmek bana göre değil. Zulme uğramış olmak başkalarına zulmetme hakkı doğurur mu? Hak doğurmaz ama kaçınılmaz da. Kıstırılmışsan, yok edilmek istenmiş, öldürülmüşsen, etik tartışmalar, vicdan muhasebesi, hassas terazi muhabbeti anlamsızlaşır. Öldüreni öldürürsün, zulmedene zulmedersin. Savaşın ahlakı yoktur. Muktedirin şiddetine karşı mağdurun şiddetini, devlet terörüne karşı örgüt terörünü kabul etmekten başka seçeneğimiz yok mu? Barış koşullarında vardı ama savaşta böyle sorulara yer yok. Savaşta herkes kendi örgütünün şiddetini haklı görür ve savunur. Burada karın altında böyle çaresiz oturmak yerine birlikte bir çözüm bulamaz mıyız? İki tarafta birlikte seslenmeyi deneyemez mi? Dinle bak, çatışma yeniden başladı. Şu duyduğun hafif silah atışı değil, kurşun sesi değil, top sesi. Sen burada vicdanının saflığını, kendi ahlaki değerlerinin dokunulmazlığını, terazinin ayarını korumakla uğraşırken içeride taş atan çocuklar, hendekçi çocuklar, insanlar ölüyor. Şehrin yüreği vuruluyor. Farkında değil misin? Her şey yıkılıyor ve sen yıkıma tanıklık ediyorsun. Ölümü, yıkımı birlikte durdurabiliriz umuduyla gelmiştik. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz ama hoş bulmadınız. Çok mu geç kaldık? Korkarım ki öyle. Gecikme. İnsanlara ulaşmak, korkularını, çekincelerini dağıtıp buraya gelmeye ikna etmek kolay olmadı. Zaman aldı. Çatışmaların durdurulmasını, ölümün, yıkımın sonra ermesini, benim kadar istediklerini bildiğim kimileri bölgeye gelip acıları paylaşmayı, bizler sizi unutmadık, yanınızdayız demeyi anlamsız buldular. Bizimki cici eylemdi onlara göre. Asıl olan hayattır sloganı da onları kesmiyordu. Bu bakışın hakları için mücadele edenlerle onları ezmeye, yok etmeye çalışanları eşitlediğini düşünüyorlardı. Haklıydılar belki de. Diğerleri ise burada olay çıkmasından, çıkacak olaylara adlarının karışmasından, kendi mahallelerinden korkuyorlardı. Hemen toparlanamadık. Korkarım geç kalındı derken bu gelişinizi kastetmedim. En az 100 yıllık bir geçmişten söz ediyorum. Batının gözleri kör, kulakları hep sağırdı. Sesimizi, feryadımızı duyuramadık. Aramızdaki ses geçirmez, duygu geçirmez duvarları yıkamadık. O duvarları biz örmemiştik. Aksine hep yıkılsın, kalksın istedik. Oysa duvarları gün be gün yükselttiler. Bizim çocukların çarşaftan, bezden barikatları değil, gerçek barikatlar kurup tahkim ettiler. Türk Ulus Devleti'nin mimarları o duvarları Türk milliyetçiliği tuğlası ve İslam harcı ile örmüşlerdi. Her gelen iktidar biraz daha yükseltti, sağlamlaştırdı. Duvarın öte yanında kalan bizler çok uzun zaman duvarı yıkmak bir yana varlığının bile farkına varamadık. Duvarı fark ettiğimizde de arkasında yaşananları uzun süre göremedik. Sonra bazılarımız farkına varıp duvarı aşmaya, yanınıza ulaşmaya çalıştığında, hele de yaşananlara tanık olup gördüğü gerçekleri aktarmaya çabaladığında vatan haini, bölücü, terör örgütü yandaşı levhaları asıldı göğüslerine, toplumla aralarına ağlar gerildi. Biz o duvarların varlığını her zaman biliyorduk. Gündelik yaşamımızda, iliklerimizde duyuyorduk. Ne zaman başımızı kaldırıp haykırmaya, sesimizi duyurmaya çalışsak, duvar önce üstümüze yıkılıyor, sonra biraz daha yükseltiliyordu. Çepeçevre kuşatılmıştık. Şimdi yanı başımızdaki surun kuşatıldığı gibi. Acı veren bir benzetme ama sanırım gerçeği yansıtıyor. Bu gerçeğe tanıklık etmek, tanıklığımızı duvarın bizim tarafında kalanlara aktarmak, görün, duyun, farkına varın demek için geldik. Bizden sonra başkaları da gelecek. Geç kalınmış da olsa yıkılmış köprüler onarılacak, yeni köprüler yapılacak. Geç hiçten iyidir. Yıllar yıllar önce batıdan gençler gelmiş, Zap suyun üstüne dostluk köprüsü kurmuşlardı. O gençler benim arkadaşlarımdı. Ne oldu o köprü? 90'lardaki savaşta bombalanıp yıkıldı. Köprünün ne günahı vardı? Yakılan ormanlarımızın, taş taş üstünde bırakılmayan köylerimizin, mezralarımızın, bir gece evinden alınıp öldürülen insanlarımızın ne günahı vardı? Burada günah aranmaz. Köprünün, zapın iki yakasını birleştirmesi yeterli günah sayılır. Duvarın iki yanında durup çocuklarımızın birbirini öldürmesine seyirci kalmayacaksak, yıkılan köprülerin yerine yenilerini kurmamız gerek. Birlikte kurabiliriz. Geç kaldınız deme. Senin umutsuzluğun kendiminkinden daha fazla koyuyor bana. İçimi acıtıyor. Geç kaldınız siteminin arkasında artık birbirimizden koptuk. Boşuna çabalamayalım. Bırakın kendi hesabımızı kendi bildiğimizce kendimiz görelim iması var. Anla beni, beklemekten yorulduk, ummaktan yorulduk, kuşaktan kuşağa geçen acılardan, ölümlerden, yıkımlardan yorulduk. Hesaplaşamadığımız, aklanamadığımız bir suç var. Tek tek kimsenin suçu değil. O suçu bizler işlemedik, halklar işlemedi. Gerçek failler üstümüze attılar, omuzlarımıza yüklediler. Çoğumuz suçu inkar etti. Örülen duvarın kuytusuna sığınıp görmemeyi, duymamayı, fısıltıyla anlatmaya çalışanlara inanmamayı yeğledi. Görüp anlatanları hain sandı. Kimimiz görüp, bilip de sustuk. Gerçekle yüzleşmekten, tarihle hesaplaşmaktan korktuk. Bizler ise geç de olsa buradayız işte. Niye geldiniz, geç kaldınız dendi mi, siteminiz haklı da olsa acıtıyor. Sana sarılmak, üşüyen ellerini avuçlarımda ısıtmak istiyorum, yapamıyorum. Neye yarayacak buraya gelişiniz, neden geldiniz diyen varsa sevgisizlikten değil, çaresizliktendir. Bazen sert konuşuyorsam, sitem ediyorsam, dostun sitemi bu, gönül koyma. İyi ki geldiniz, iyi ki burada bizimlesiniz diyorum ben. Ayrım sonlu sayfa 31.